Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, bir Türkiye turnesinde olduğumuz şu değerli, kıymetli, unutulmaz korona imtihanıyla belli bir imtihan döneminde olduğumuz, en azından dünya tarihinde bugüne kadar görüp görebileceğimiz en şiddetli, en şiddet olayların da bir taraftan devam ettiği, sınandığımız, denendiğimiz, İmtihan edildiğimiz şu korona günlerinde Kastamonu'dan, Evliyalar Diyarı Kastamonu'dan sizleri sevgiyle, saygıyla, duayla selamlıyorum. Kastamonu'dayız. Evliyalar Diyarı Kastamonu'da. Şimdi bir arkadaşım uyarmış. Hani diyorum ya, bize ulaşmak isterseniz mutlaka e-mail ile Twitter'dan radyomuza veya bize ulaşın diye. Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da Ailede Huzur Araçları programındasınız aziz dostlarım. 2020'nin 43. programında inşallah sizleri bu hafta bir kuruma, bir aileye mensubiyeti, aidiyeti, ailemizin bir mensubu, bir üyesi, bir parçası olarak görebilmenin önemini arz etmeye çalışacağım. Bir arkadaşımız, hocam Türkiye turnesindesiniz, gittiğiniz yerlerle ilgili işte şu şehirdeyiz diye geçiyorsunuz. Lütfen birkaç da kelam edin diyivermiş. O açıdan bir teşebbüt miktarı kısaca bahsetmek isterim bu mübarek şehirden. Bir kere yapısı en az bozulan Safranbolu'dan sonra ikincidir tahmin ediyorum. Amasya da aynı şekilde bu bölgede. En az bozulan illerimizden bir tanesi ama yine şehrin göbeğine o meşhur AVM'lerden Mall dedikleri, Kasta Mall demişler. Hatta Kasta Mall gibi de yazılıyor. Okunuşu farklı, Kasta Mall. Yani farklı farklı binalar yükselmeye başlamış Bursa'yı mahvettikleri gibi. Umarım Kastamonu'yu, Amasya'yı, hele hele Safranbolu'yu mahvetmezler. Selçuklu Candaroğulları ve Osmanlı döneminin çok nadide eserlerinin yer aldığı, sayısız eserlerin yer aldığı, önemli din ve devlet büyüklerinin olduğu Kastamonu'dan selamlıyorum hepinizi. Az evvel şehirde turlarken Yılanlı Külliyesi'nde şöyle birazcık vakit geçirdim. Bugün Twitter'da da paylaştım. @MünirArıkan tweet adresine bakabilirsiniz. Külliyenin kapısı yanmış. O Anadolu taş eserinin eşsiz eserlerinden bir tanesi olan o muhteşem külliye. Şeyh Abdülkadir Geylani'nin torunlarından bize emanet. İnşallah sahip çıkmak nasip olur. Abdülfettah Veli Hazretleri'nin külliyesi diye biliyorum. Bu açıdan sadece evliyalar değil, sahabe-i kiramdan olduğu rivayet edilen Kaysul Hemedani Asgar Hazretleri de burada. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, Aşıklı Sultan, Hatun Sultan, Benli Sultan, Sacayaklı Sultan, Karanlık Evliya, hayatı böyle gizemlerle dolu bir büyük. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunu bahsettiğim gibi Abdülfettah Veli Hazretleri, müfessir Horasan erenlerinden Buharalı Alaaddin Efendi, Seyyid Sünnet Efendi, ve adı şehrin en büyük camisine verilen Kastamonu deyince Nasrullah Kadı Hazretleri'ni, Nasrullah Camii'ni anlamak mümkün değil. Son dönemde restorasyonlarla alakalı aslına uygun olmadığı tartışmaları çok gündeme geldi. Ama bizim kalbimizde yeri istiklal mücadelemizde, istiklal harbimizde Mehmet Akif merhumun en ateşli milli, dini ve manevi konuşmalarını yaptığı o muhteşem kürsü ve cami olarak hafızamıza kazınmıştır. Aziz dostlarım, bir yere gittiğimde buranın neyi meşhur dediğimde işte Kastamonu'ysa kalesi diyorlar, kağıt helvası, çekme helvası diyorlar, işte Tosya ise pirinci diyorlar. Halbuki evliyalar diyardır Kastamonu'da, Tosya aynı zamanda büyük evliyaların olduğu, devlet adamlarının olduğu bir yerdir. İşte böyle çok özel hanımlarla ilgili iğne oyası mı diyoruz, böyle özel işlemelerin olduğu, süslemelerin olduğu, dokumanın olduğu, çok özel Kastamonu dokumaları vardır. Bir yer, bana bunları söylüyorlar. İşte meşhur yemeklerini söylüyorlar. İşte etli pidesi meşhur, yok tridi meşhur, işte Kastamonu kır pidesi meşhur, Taşköprü'nün sarımsağı meşhur falan. Benim sizden istirhamım, yolunuz bir yere düşerse, oranın yiyecekleri helalinden, güzelinden yersiniz tabii ki ama manevi nimetlerinden de nasiplenin, oranın büyükleriyle alakalı, yaşayan büyükleriyle alakalı. Ölmüş gitmişler, Allah onlara rahmet etsin. Onlar tamamlamışlar imtihanlarını. Büyük ihtimalle de cennet köşklerindedirler inşallah. Üstün zanda bulunur, öyle düşünür, öyle inanırız. Mühim olan yaşayanlara yaşadığı dönemde o değeri vermek diye Kastamonu bahsini burada kapatalım. Aziz dostlarım, kendimizi ailemizin bir mensubu olarak, bir üyesi, bir parçası olarak görebilmenin önemini arz ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bize ulaşmak isterseniz @erkamradio ya da @münirarıkan ya da ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresleri emrinize amadedir. Bilmiyorum siz de farkında mısınız? Bir şehre girdiğinizde o şehrin yaşayanlarının, sakinlerinin kendilerini o şehre ait hissetmediği zannına kapılıyor musunuz? Vatandaşlarımızın, gençlerimizin, yurttaşlarımızın kendisini bu ülkeye ait gibi hissetmediğinin farkında oluyor musunuz? Ya da bu din-i mübin İslam'ın mensuplarının, müntesiplerinin, iman edenlerinin kendilerini İslam'a ait hissetmediklerini görüyor musunuz? Bu zanla zaman zaman siz de kapılıyor musunuz? Bir okula gittiğinizde o okuldaki talebelerin, bir kuruma gittiğinizde o kurumda çalışanların kendilerini sanki oraya ait değilmiş gibi lanet tayin, laçka bir hayat yaşadıklarını görüyor musunuz bilmiyorum ama Türkiye'yi karış karış dolaşan, elhamdülillah bugüne kadar 81 ili defaatle karışlayan, o topraklarda şu cennet vatanda alın teri olan, emeği olan, sesi olan, soluğu olan bir kardeşinizim. 750 aşkın ilçede de program yaptım. Üniversitelerimizde hemen hemen hepsinde programlar yapan bir kardeşinizim. Gittiğim Anadolu toprağında hem kendini bu topraklara ait hissetmeyen, hem yaşadığı kuruma, çevreye, şehre, bölgeye, şirkete ait hissetmeyen kişilerle karşılaşıyorum. Bu da beni oldukça rahatsız ediyor. İlk gönlümü yaralayan şey aslında güzel bir olay. Bu programı yapmama vesile olan Sabancı merhumun adına açılan iki tane büyük spastik özürlüler ve Down sendromlar için okulumuz var. Bu okullarda gönlü güzel yabancı kardeşlerimiz, gayrimüslim kardeşlerimiz, öğretmenlerimiz görev yaparlar. Tabii ki çok kutsal bir iş yapıyorlar. İnsana yürek özeten, hayvana yürek özeten, bitkiye yürek özeten, yeşile, ormana, dağa, taşa, çevreye, toprağa yürek özetene rahmet olsun. Allah tuttuklarını altın etsin. Ama gönlümü yaralayan kısım şu, nasıl oluyor da biz kendi çocuklarımıza sahip çıkamazken bu ülkeye kendimizi %100 ait hissetsek, çünkü başka olur tavrımız, icraatımız, yurt dışından yüzlerce, binlerce insan gelip burada eğitimimizle ilgili, sağlığımızla ilgili, tarihi eserlerimizle ilgili bir aidiyet hissiyle çalışıyorlar. Öyle bir Ali abi diye bir abiyle tanışmıştım. İstanbul'la ilgili bir tarihi prestij kitabında müellifi kendisi. Kitabını niye yazdığını anlatırken şöyle demişti. Bir gün Süleymaniye Camisi'ne gidiyor. Bakıyor bir Japon turist grubu var. İşte kubbenin orada fotoğraf çekiyorlar, uzun uzun bakıyorlar, ağlamaklı bir duyguya kapanıyorlar. Minberin böyle bir basamağına adım atıyorlar, bir fotoğraf çektiriyorlar, bir yan taraftaki trabzanlarına dokunuyorlar. Mihraba yaklaşabildikleri kadar yaklaşıyorlar, böyle elleriyle halıya dokunuyorlar, mihrabın iç kubbelerine dokunuyorlar falan. Böyle adım atarken sanki yerde kelebekler uçuşuyormuş gibi çok rakik, çok dakik, çok böyle nazik bir şekilde bizim Ali abi ağlamaya başlıyor. O güne kadar kendisi Süleymaniye esnafı bir abi, bir iş adamı. Defaatle gelmiş, gelmiş namazını kılmış çıkmış, gelmiş namazını kılmış çıkmış. Atmış kendini kubbenin altına, Allah'ım demiş, ne olur bana da bu Japon turistlere verdiğin gibi bu kutsal mabede olan sevgiyi, saygıyı, hürmeti ver. Amin diyorum ben buna Rabbim. Bu bölgede daha evvel geldiğimde Safranbolu'da 97 yaşında bir Japon turistle karşılaşmıştım. Hiç unutamıyorum, 2004 yılındaydı. Bastonuyla o kadar zor yürüyor ki böyle, bir de taş biliyorsunuz yollar. Çok endişe etmiştim, sormuştum kendine. Yani devrildi, devrilecek yürüyor böyle. Tanıştık falan, anlattım kendimi, biraz ifade ettim, biraz onu dinledim. Hiç ölmekten korkmadın mı dedim. Yani elbette öleceğiz ama hani vatanından 12 bin kilometre ötede, tanımadığım bir ülkede, tanımadığım bir şehirde. Bir konağın yanındaydık böyle. Konağın o duvarlarına, yeni badanalanmış duvarlarına böyle eliyle dokundu, böyle sever gibi yapıp. Evladım dedi, asıl bir dünya kültür mirası olan bu tarihi konaklarda bir gece uyumadan ölürsem gözüm açık giderdi. O zaman öyle gitmekten korktuğum için geldim dedi. Beni çok etkilemişti. Aidiyetle ilgili bir şey. Kendimizi bu ülkeye ait hissetmek, kendimizi bu dünyaya ait hissetmek. Geçen çok acı bir olay yaşadık. Olayın diğer boyutu daha acı ama ona hiç girmiyorum ben siyaseten. Denizli valimizin ikinci görüntüde teftiş ettiği, hediyelik eşya satan genç, hayatının baharında eli ayağı sapasağlam, kuvvetli, güçlü, delikanlısı, niye maske takmıyorsun diyen valiye, hepiniz izlemişsinizdir, ne dedi? Gebermek istiyorum dedi. Bu sesimi mahsus yükselttim. Ne olur beni affedin aziz dostlarım. Bu tonda söyledi, bu tarzda söyledi. Dün dedi 10 lira siftah, evvelsi gün 10 lira siftah, dün 100 lira siftah. Bu şekilde ne olur hayat, ben dedi gebermek istiyorum artık falan. Tabii biz kendimizi bu ülkeye ait hissettiğimizde kaynakları oluşturmakla, kaynaklar arasındaki sinerjiyi oluşturmakla, kaynakları yönetmekle alakalı çok daha farklı bir ruhaniyete kavuşuruz. Ama ait hissetmiyorsak kendimizi, bir kere hayata bağlı olmuyoruz. Hayatla olan bağımız kopuyor. Bu açıdan aziz dostlarım, aidiyet dediğimiz şey, kendini kendinden başka bir varlığa ve büyük ihtimalle kendinden daha yüce bir varlığa, daha büyük bir varlığa, daha güçlü, daha kuvvetli bir varlığa, kuruma, gruba mensup ve ait hissetme duygusudur. Şu anda şirketlere yönetici koçluğu yapıyorum. Aile şirketlerine danışmanlıklar yapıyorum. Yeni nesli veliahtları yeni yönetimde geleceğe hazırlıyorum. Gördüğüm en büyük problem modern iş dünyasında kurumların en çok özlemini çektiği, eksikliğini hissettiği, bu sebeple de en çok yatırım yaptığı konulardan birisi kurumsal aidiyet. Yani yürek özeterek ilana çıktığınız, vakit ayırarak mülakat yaptığınız, seçme değerlendirmeyle, ölçmeyle test edip onayladığınız, işi alıp yetiştirdiğiniz, sonra şirketin ticari sırlarını emanet ettiğiniz o insanlar kendilerini o kuruma ait hissetmiyorlar. Bu büyük bir acı bizim açımızdan. Bir insan kendini bir yere ait hissetmezse ne yapar? Mesela düşünün. Genç bir öğrenci grubunu düşünün. Belediye otobüsüne binmişler. Kendilerini bu ülkeye ait hissetmezlerse o otobüsün sahibi olduklarını unuturlar. O otobüsü alanın aslında annesinin, babasının, kendisinin ödediği parayla, ödenilen vergilerle, kendinden kesilen, mahsup edilen paralarla alındığını unuturlar. Ve çıkartır falçatayı, sustalıyı, bıçağı, otobüsün o derilerini, koltuklarını keserler. Otobüsün sağına soluna yazı yazarlar. Kendimizi dünya uygarlığına ait hissetmezsek bir tabiat varlığına karşı, Kars'ta Ani medeniyeti vardır, Ani uygarlığı. Ama o kadar böyle haksızlık yapmışız ki o büyük tarihi eserlere bir müddet sonra Ani harabeleri diye anılmaya başlamış. Çünkü orayı harap etmişiz. Taşlarını çalmışız, götürüp o taşlarla kendimize şehirde duvar yapmışız, ev yapmışız, ağıl yapmışız, bahçeye çit yapmışız, yapmışız da yapmışız. Ama bunu bir dünya kültür mirası olarak UNESCO'nun bu tanımını, bu tarifini seviyorum. Gördüğümüzde ne yaparız? Bu bizim dünya uygarlığımızın bir eseri ise o eseri korumakla alakalı bir bilinç geliştiririz. Aziz dostlarım, okulda öğrenciler, şirketlerde çalışanlar, ülkede vatandaşlar nasıl bu aidiyete sahip olduğunda durumları mükemmel hale geliyorsa, mükemmelleşiyorlarsa, ailelerde de bugün aileyi ele alacağımız için aile bireyleri kendilerini o aileye ait hissedebilirlerse, bu aidiyet hisleri daha yüksek olursa ailenin huzuru, mutluluğu daha da mükemmelleşir. Örnekler hatta daha da mükemmelleşmekte olduğunu bize gösteriyor. Bu açıdan mesela bir evin reisini düşünün. Şimdi evin reisi de denmiyor ya erkeklere. Halbuki Allah kavvam olarak gördüyse, eşlerimizi bize emanet ettiyse, onların maaşetiyle alakalı bizi sorumlu tuttuysa, çalışan, çabalayan, bu aidiyet hissine sahip olan bir insan sorumluluğu yerine getirmez olur mu? Mümkün mü böyle bir şey? Bir gelin hanım, bir eve gelin gittiğinde kendini o eve ait hissederse iş yapmadan durabilir mi? Anneye, babaya, oradaki büyüklere, eşine, çocuklarına hizmet etmeden durabilir mi? Bir patron, Seyyidun Nasi ala Khadimum diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanların efendisi, onlara hizmet edendir. Şirketindeki çalışanlara, aslında kendi şirketine bile, bu bir aile şirketi olabilir, dededen, babadan, atadan gelen, kendini oraya ait hissetmiyorsa sorumluluklarını yerine getirebilir mi? Mümkün değil. Bu açıdan bu aidiyet hissinin eskiyle mukayesini yaparak, bunu eskiyle mukayese ederek o güzel gönlünüze bununla ilgili bazı örnekleri açıklamak istiyorum. Aziz dostlarım, eski hayatımızı bir düşünün. Eskiden genellikle 3 kuşak, 4 kuşak, 5 kuşak hep aynı evde doğarlardı. Aynı evde büyürlerdi, yer içer, öğrenir, yaşar ve büyük ihtimalle aynı evde ölürlerdi. Hatta aile büyüklerinin öldüğü özel böyle büyük salon, bütün aile üyeleri vakti geldiğinde, çünkü yatak da kıttı, özellikle güzel olan yatak kıttı. Evin böyle özel ve güzel bir bölmesi olarak her bölgesi öyle değildi. Salon kıttı. Dolayısıyla ahir ömründe, hele de böyle bir düştüyse, yaralandıysa, ameliyat geçirdiyse, nekahat dönemine girdiyse o büyük odaya alınır. Çünkü gelenler, gidenler, hal hatır soranlar, değil mi? Büyük ihtimalle soba da vardır orada, evin tek sobası. O açıdan herkes sırayla vakti geldiğinde orada ölürdü. Ama artık öyle değil. Eskiden bir düşünün, ben Antepli bir kardeşiniz olarak, şu anda Amasya bölgesi bulunduğumuz bölge, Kastamonu'dayım ben ama hani Amasya bölgesi olarak geçer burası tarihi anlamda. Amasya sobalarını düşünün. Antep'te biz kış gecelerinde Antep tandırının etrafında halka olurduk. Tandır dediğimiz şey küçük böyle kahvehanelerde, eski kahvehanelerde tabureler olur ya, dört ayaklı. Ya da oturduğunuz sandalyeyi düşünün. Oturakların kolçaklarını ve arka yaslandığınız kısmı kaldırın. Tabure şeklinde dört ayaklı bir şey. Onun içerisine iyice küllenmiş olan sıcak kül koyulur. İyice ama küllenecek ki hani dumanı mumanı olmasın, zehirlenme olmasın. Kül şeklinde koyulur. Üstüne büyük bir battaniye örtülür. Tandırın etrafına halka olunur. Ayaklar tandırın olduğu üstü yorgan ve battaniye örtülmüş o serginin altına sokulur. Bel kısmından da böyle üstümüze doğru çekilir ki hani beller sırt göğüs üşümesin. Tandır üstüne de çerezler, meyveler, içecekler, şerbetler, kuru yemişler konur. Ve bunlar göz göze, diz dize, gönül gönüle çok sıcak bir iletişim içerisinde yenirken bir taraftan da eski hanekler Antep ağzıyla anlatılır ve belli bir yarenlik, ahbaplık, muhabbet kurulurdu. Tandırın olmadığı yerlerde dedik ki Amasya bölgesindeyiz. Bugün ben Kastamonu'dayım gerçi ama o müthiş Amasya sobaları vardı. Evimizin toplanma merkeziydi o sobalı oda. Herkes o sobanın etrafında halka olurdu. Dışarıdan gelen, ıslanarak gelen, gelir kurulanır. Üşüyen o sobanın yanında ısınır. Hatta cız oradan geliyor. Hani sıcak bir sobaya elin etin değmesinden mütevellit çıkan ses cız. Şimdi kalorifer petekleri cızmız değil yani. El yakan bir şey kalmadı. İşin riskli yanında bir tarafa. Acıkan sobanın içindeki o günkü nasibine göre köze gömülmüş patatesten, soğandan, domatesten, biberden, patlıcandan ya da kuzine haznesindeki börekten hiç yoksa sobanın üstündeki kestaneden nasiplenir. Olmadı üstteki çaydanlıkta pufurdayan çaydanlıktan bir çay içerdi. Sesi bile kulağımda muhteşem bir sesti. Şimdi o cızırtıları da unuttuk. Kaynadıkça sobanın üstüne düşen o cız cız sesleri bilmiyorum hiç üstü çinko bir evde yattınız mı yayla evinde. Yağmurun sesini unuttuk aziz dostlarım. Böyle o cız cız sesler arasında dedemizin abdest suyu ısınır. Evlatlarını yetemediği yerlerde torunlar imdada yetişir. Dedelere, ninelere abdest aldırır. Havlu tutar. Şimdi havlu tutmak ne çocuğa anlatsan bilemez bunu. Ama hani bizim adiyeti anlatıyorum size. Bu sobadan nasiplenmemiz bunlar değildi. Asıl nasibimiz aziz dostlarım sobanın etrafında toplaşan ev halkının birbirini her gün görmesiydi. Birbirinden vitaminlenmesiydi. Birlikte vakit geçirmesiydi. Birbirinden haberdar olmasıydı. Soba eskimeyen hayatımızın wireless hattı gibi gönülleri birbirine bağlardı. Neşet Ertaş merhumun dediği gibi gönülden gönle görünmez bir bağ var ya, gönülden gönle görünmez bir yol var ya, aynen öyle. Önce çek yatlar çıktı. Tek kişilik çek yat, değil mi? Ne kadar kolay çekip yattığım bir şey. Eskiden torun tombalak yere serilen o büyük yer yatağında hani yüklük olurdu. Yüklükte bütün yer yatakları indirilirdi. Büyük bir törendi, büyük bir seremoniydi. Yatsıdan sonraki ev haliydi. Çocukluk hali işte. Böyle bütün ailenin küçük çocukları, torunları o yer yatağında yatarlardı. Ve küçüklük hali altını ıslatan çocuklar olurdu aziz dostlarım. Bu sebepten de büyüklerimiz en alta, yani çarşafın bir altına, yatakla çarşaf arasına o kalın muşamba şeylerden, sergilerden sererlerdi. Ve her gece, yani muhakkak o yataklarda, o yer yataklarında yatan çocuklardan birisi çok beni affedin, af buyurun altına kaçırırdı. Gece boyu böyle herkes döne döne deliler gibi çocuklar yattığı için zeminin her tarafında sanki nöbetleşe uyku turnesine çıkan o masum çocukların altında o yapılan sıvı döner dolaşır, herkese bulaşırdı. Sabah olup da kalktıklarında hepsinin altının ıslak olduğunu görürlerdi ve rahatlarlardı. Hocam aman nasıl olur, nasıl rahatlarlar? Ya işte birisi yapmış altına. Artık kim yaptıysa. Yani hiçbir suçluluk hissetmezdi çocuklar. Yani o basit yer yatakları aslında bugün hiçbir çekyatın, hiçbir karyolanın, hiçbir koltuğun vermediği suçu bile paylaşma duygusunu yaşamamıza izin verirdi. Suçu paylaşma erdemini bize yaşatırdı. Yani artık kim yaptıysa olayını önemsiz görmeyin. Çocuk suçlanmayınca, sen işte altına kaçıran falan böyle yargılanmayınca kaygı duymuyor. O kaygısızlık hali altını ıslatıyor olma stresinin de yenmesine vesile oluyor. Ve bu hal çok kısa bir sürede ondan da geçiyordu. Şimdi suçluyoruz, terapiye götürüyoruz, tedaviye götürüyoruz, psikologlara götürüyoruz. Çocuk diyor ben ne delilenmişim diyor, ne kadar deli bir insanmışım diyor. Yani psikoloğa giden deli değildir. Deli için psikoloğun da yapacağı bir şey yoktur. Hoş mahallenin eskiden delileri olurdu. Kendi hallerinde zararsız. Bazı kendilerine özel seremonileri, törenleri olurdu. Onları yaparlardı. Psikolojik problemli olanlarla ilgili elbette psikolog dostlarımız, elbette psikiyatrlar, elbette bununla alakalı manevi irşat uzmanları, koçlar, terapistler, danışmanlar, uzmanlar, doktorlar bunun erbabıdır. Bu hali yenmemize vesile olurlar ama kendi ortamında doğal bir terapiydi. Hayat eski halimizde bu derece iç içe, içi dışlı olduğu için ortaklaşa bir imece kültürü hakimdi aziz dostlarım hayatımızda. Sonra çekyatlardan sonra kombiler çıktı. Ailenin ikinci büyük yıkımıydı bu. Kombiler kat kaloriferlerini yaygınlaştırdı. Artık evin sadece o soba yanan büyük odası değil, tüm odaları sıcaktı. Dolayısıyla o büyük salondaki soba çöpe atıldı. İşlevini kaybetti. Herkes kendi sıcacık odasına çekildi. Oda sıcak olsa bile kalpler buz kesti, gönüller buz kesti. Ama bunu anlamamız için 20-30 sene geçti. Eskiden bir odanın içinde düşünsenize, herkes birbirinin gözüne bakarak anlaşırdı. Aziz dostlarım ben göz nesliyim. Dedelerimiz, büyüklerimiz, babalarımız bizim gözümüze bakardı. Bu her şeye yeterdi. Erkeksen anlama. Gözüyle ima ederlerdi. Şimdi ne göz göze gelmek var, ne gönül gönüle olmak var. Aynı mekanı paylaşmayan kişiler ortak bir yaşam tarzı da maalesef geliştiremediler. Eskiden bu ortak hayatın imece kültürü dediğim şey, iş birliğine dayanan bir birliktelik ruhu veriyordu. Sonraları bu yerini bencilliğe ve egoistliğe bıraktı aziz dostlarım. Dolayısıyla eskimeyen eskilerimize, o imrendiğimiz, gıpta ettiğimiz hayatımıza baktığımda aynı mekanda yiyen, aynı mekanda oturan, aynı mekanda konuşan insanlar mekana ruhlarını kattılar. Ruhları gide gele o mekana sindi. Yani yumuşacık böyle su damlası bile sürekli bir mermere damladığında, bir taşa damladığında orayı deşiyor. Orayı eritiyor. Damlalar şekil veriyor oraya. İnsan da bir mekana gittiğinde o mekana bir şekil veriyor, bir ruh kazandırıyor. Mekan o insanlarla şerefleniyor. Hani şerefül mekan bil mekini derler ya, mekanların şerefi sakinlerinden gelir ve orada bir ortak tarih ve miras oluştu. Mekana can geldi. Ama sonra herkes aziz dostlarım kendi başının çaresine koşturmaya başladığında herkes çil yavrusu gibi dağıldı. Mekan yalnız ve sahipsiz kaldı. Her zaman söylüyorum. İnsanın fıtratında ahlak vardır. Eşyanın tabiatında da estetik vardır. Ahlakla estetik birleştiğinde medeniyet olur. İnsanla eşya birleştiğinde zillet olur. Çünkü eşyanın kölesi olur insan. Dolayısıyla insanı ve eşyayı, mekanı devreden çıkartıp insanın içinde var olan estetik duygusunu, ahlak duygusunu özür diliyorum ve eşyanın, mekanın, yapının içinde olan estetik duygusunu o ahlakla yoğurmak. Can dostlarım, eskilerin o eskimeyen hayat tarzımızda kültürel hayatımızı renklendiren en önemli etken aile bireylerinin gözlerinden girdiğimiz eskilerin tarihi internet sayfalarıydı. Biz dedelerimizin gözünden internete giren torunlardık. Babalarımızın gözünden internete giren evlatlardık. Annemizin gözlerinden aile tarihimizi inceleyen, öğrenen, onun farkına varan bir nesildik. Geçmişimizle ilgili bütün bilgiler, anekdotları bu şekilde birebir yaşanmış onun öznesi olan kişilerden alırdık. Onun için gözlerinin içine girer gibi bakardık. Onun için onlar bizi gözleriyle besler ve büyütürdü. Onun için ben biz bir göz nesliyim diyoruz. Bu açıdan hani göz göze gelmekle ilgili, gözün mesajını anlamakla ilgili bir uygarlık kurmuş gibiydik. Sonuçta bu imece kültürü içerisinde oluşturduğumuz ortak faaliyetler bir ortaklık kültürünü de oluşturuyordu. Şimdi köpekler alınmasın diye. Ona masasında yer veren şefkat ve merhamet abidesi insanlar, burada tabii parantez içinde önem var. Anneyi, babayı, dedeyi, nineyi sofrasından niye kovdu acaba? Bunu ben bir türlü anlayabilmiş değilim. Hayvanlara empati, hayvanlara duygusal zeka, insanlara yallah haydi. Hayır, olmaz böyle bir şey. Canlar, bir insanın kendisini bir aileye ait hissetmesi için aileyle aynı değerleri paylaşması gerekir. Bir kurumla aynı değerleri paylaşması gerekir. Bir ülkeyle vatandaş olarak aynı değerleri paylaşması gerekir. Ve bu değerler sadece böyle basit bir okul eğitimiyle değil, İlber Ortaylı hocamın söylediği gibi bir konak, üç nesil, yüz yıl diyor. Kaderimizi şekillendiriyor bir anlamda yaşadığımız mekan. Dolayısıyla kuşaktan kuşağa aktarılan damıtılmış bilgilerle öğreniliyor bu. Bugünün ailesine baktığımızda hem değerler yozlaştı, hem de tek tük az da olsa kalan değerlerin paylaşımı azaldı. Yok denecek kadar azaldı. Arada ben aile programlarımda sizlere söylerim. Hani ailenizi aile yapan değerler neler? Çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız değerler neler? Sizi bugüne ulaştıran değerler neler? Sizi siz yapan değerler neler? Hayatınızda önemsediğiniz değerler neler? Bunları yazılı hale getirip arada aile toplantılarında çocuklarınızla, torunlarınızla paylaşmanızı istirham ediyorum. Ailesini bir anlamda kendi aidiyet duygusuyla besleyemeyen, kendini o aileye ait hissetmeyen insanlar aileye yürek özetmeyi de unuttu. Eski o geleneksel ailedeki neşe, tat, oradaki zarafet kayboldu. Bir uzman öyle söylüyor, ailesini diyor, bunu aslında orijinali müşterisine, eğlencesine mahrum bırakan kaybeder. Buradan herhalde yorumlamış olsa gerek, ailesine eğlencesine mahrum bırakan kaybeder diyor. Dolayısıyla nüktedanlık aşırı gevezelik demek değil, sevdiren, neşelendiren, meşgul eden, terapi derecesinde insanları rahatlatan, bol gülücüklü bir hayata ihtiyacımız var. Evlerimiz bizim mezarlarımız değil. Evlerimiz cennetten bir köşe, evlerimizi cennete çevirebiliriz. Şirketlerimizi çok değerli, verimli bir mekana dönüştürebiliriz. Orada capcanlı bir hayatın olduğunu ispat edebiliriz. Eğer kendimizi oraya ait hissediyorsak. Ait hissetmiyorsak niye çabalayalım ki? Niye yürek özetelim ki? Niye emek verelim ki? Bu anlamda kendinizi ailenizden başlayarak hayatınızdan daha değerli bir anlama ait kılmanızı istirham ediyorum. Can dostlarım, pozitif psikolojide çocuklarımız yürümeye başladığında, yürüme çağındayken, hani emekleyen bir çocuğa bir şey veremezsiniz ama hani alıp bir kırılmayacak bir şey götürebiliyorsa, yürüme çağında muhakkak yapabilecekleri az da olsa bir iş verin diyor. Harvard'lı profesörler böyle söylüyor. Ailede işlerin ortaklaşa yürütüldüğü erken yaştaki deneyimler, deneyimlemeler onların karakterini şekillendiriyor. Dolayısıyla ortak faaliyetler evin yükünü azaltıyor. Eskileri düşünün, sofranın beraber kurulduğu. Peki şimdi beraber kurulsa, hep birlikte kaldırılsa, ben evde deniyorum. İnanın normal bir vaziyette, biraz da yavaş yavaş, hani fazla yormadan kendimizi, acele etmeden, yarım saatte kalkıyorsa bir sofra, inanın el birliğiyle 5-6 kişi 3 dakikada kaldırabiliyor. Aynı anda odaklanırsa. Hani sosyal medyada Twitter'a aynı anda odaklanırsanız TT oluyor ya. Bu da öyle. Aynı anda seferberlik ilan ederseniz. Peki ne olur? Beraber kurulur, beraber kaldırılırsa hem evin yükü azalır hem de hep birlikte kaldırılırsa sofra, hep birlikte kurulursa çocuklar o ailede bir bütünün parçaları olduğunu idrak ederler. Baba kazanır, anne hazırlar, ailede bunu ayrı ayrı vakitlerde odalarında yer yatarsa aidiyet hayal olur. Günün nasıl geçtiğiyle alakalı konuşmalar yapılmıyorsa, bugün onlarda nasıl bir tesir oluşturdu, başlarına neler geldi, bunlarla hemhal olunmuyorsa, hal hatır sorulmuyorsa, herkesin birbirini görmediği bir aile tarzında aidiyet de yok olmuş oluyor. Biraz üst perspektiften kuş bakışı bakarsak, tarihini bilmeyen, ortak bir inanca sahibi olmayan, ortak bir değer etrafında toplanmayan ailelerin uzun yaşamadığını görüyoruz. Kurumlarda böyle, şirketlerde böyle, kökü olmayan aile ayakta ve hayatta kalamıyor. Aziz dostlarım, bu anlamda yani aidiyet dediğim şeyi kendimizi ailemizin bir mensubu olarak görmeyi, görebilmeyi, çocuklarımızı bu aileye mensup kılabilme faaliyetlerini, çalışanlarımızın kurumsal aidiyetlerini üzerinde çok kafa yormamız gereken öncelikli konulardan birisi olarak düşünmenizi istirham ediyorum. Eğitim malumunuz ailede en önemli unsurlardan bir tanesi. Eskiden ne vardı? Aile mürebbiyeleri vardı, terbiye edicileri vardı. Annenin, babanın, dedenin veremediği konuları aile mürebbiyeleri evlere gelirlerdi. Yani öğrencinin ayağına gelirlerdi, onun evine gelirlerdi. Onun yemeğini yer, çayını içer, sohbetinde bulunurlardı. Daha önemli bir şey, eve gelmek, ayağa gelmek gibi mürebbiyeyi terbiye eden öğretmeni aşağılamazdı. Bilakis eve bir mürebbiye geldiğinde dede başta olmak üzere yaşta kendinden küçük bile olsa elini öptüklerini biliyorum. Buna şahidim. Bazı dedelerin, nelerin çok değer verilirdi bu tarz aile mürebbiyelerine. Çocuk da dedesi bile ona hürmet ettiğinde, babası, annesi bile ona hürmet ettiğinde öğretmenine hürmet etmeyi, ondan ilim talep etmeyi gönüllü kılardı o küçük gönlünde. Şimdi öyle mi? Şimdi bir düşünün. Çocuklarınızın bütün öğretmenlerini görebiliyor musunuz? Onlarla tanış olabiliyor musunuz? Onları sevebiliyor musunuz? Onları sayabiliyor musunuz? Onları evinize davet edebiliyor musunuz? Onlara saygı duyduğunuzu çocuklarınıza gösterebiliyor musunuz? Çocuklarınızı bu konuda ikna edebiliyor musunuz? Yoksa en ufak problemde oğlum hoca yanlış yapmış, adaletsizlik yapmış, kızım yarın gelip ben onu müdürün kafasına çalmayı biliyorum, o verdiği ödevi gibi. İki arada bir derine mi gidiyor hayat? Ona bakmanız lazım. Eski yaşam tarzında aile mürebbiyeleri anne baba kadar etkili ve etkili olduğu için çocuğun karakterinin şekillenmesinde bir dil birliği, ağız birliği, fikir birliği, mefkure birliği vardı. Ama şimdi mürebbiyeleri de attık evden, dedeleri de nineleri de attık evden. Kreşler, anaokulları, mürebbiye yerine dadılar, yurt dışından dadılar. Ama eskinin tadı tuzu kaçtı. Ben son dönemde acizane Arap ülkelerinde Türkiye düşmanlığı ile alakalı estirilen rüzgarın altının dolu olmadığını biliyorum. Altyapısının çok sağlam olmadığını biliyorum. Ama bu düşmanlığı yapan Arap kardeşlerimizin de Arap anne baba, İstanbul aşıkı, Türkiye aşıkı, Osmanlı aşıkı, İslam aşıkı anne babaların değil, işte Filipinli, Tayvanlı, Bangkoklu, maalesef dinimize düşman mürebbiyeler tarafından yetiştirilmiş, parantez içinde ünlem var yine burada, mürebbiyeler tarafından dumura uğratıldıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bir küfür ehlinin terbiye ettiği çocuk, bir küfür ehlinin mürebbiyesinden rahle-i tecrübesinden geçen bir çocuk herhalde bizim medeniyetimize ait olmayacaktır, değil mi? Aziz dostlarım, eskiden aile büyüklerinin evde olması, şimdi imece dedim, ortaklaşa, ortak yaşam dedim, onların bilgisinden faydalanmak dedim, iş bölümü dedim, işleri delege etmek dedim bir sürü şey programın başından bu yana, ama aile büyüklerinin evde olması bir açıdan daha çocuklar için bir rahmete dönerdi. Ailede var olan stresi azaltırdı büyüklerin olması. Çünkü büyüğe bir saygı vardı. Hatta tamamen bu stresi yok ederdi. Çocuklar da rahat bir ortamda büyürdü. Şimdi bakıyorum ben, ailede stresi çok olan, Ondan sonra bir sürü bununla alakalı ilaç alan, kafasını böyle yerden yere vurası gelen insanların hayatına bakıyorum. Aslında onlar da pişmanlar. Hakikaten yapabilenlere helal olsun. Aile büyüklerinin evde olması, Şeyh Edebani'nin buyurduğu o güzel veciz sözde de yer aldığı gibi, ey oğul bil ki bereket büyüklerle beraberdir diyorsa, bereketimize vesile oluyordu. Dolayısıyla aile büyükleri hem hani işi daha kolay yapmamızla ilgili tecrübeleri aktarıyordu, hem bizim stresimizi alıyorlardı. Nasıl? Biz de işin nasıl yapılacağını bildiğimiz için, diyelim bir bebek oldu ailede, İşte dişi mi kaşınıyor, karnı mı acık, altı mı ıslandı, huzursuz oldu, gezmek mi istiyor, yoksa bir hazımsızlığı var, bundan dolayı mı ağlıyor? Büyüklerimiz bilirdi. Bu da gelin hanıma büyük bir herhalde kıyak olsa gerek ya da ona yardım etmek olsa gerek. Aziz dostlarım, tabii bu anlattıklarım ailenin imece usulüyle ortak bahçeli evlerde yaşaması biraz daha tabii olayı değiştiriyor. Çünkü apartman tarzı şu andaki Tokyo mantığıyla yapılan evlerde bir medeniyetin olmasını bırakın, normal şartlarda bir samanlık muhabbeti bile olmaz. Hani iki gönlü bir olursa samanlık seyran olur diyor ya atasözü. İki gönlü bir tutmayacak, maalesef ucube evlerde yaşıyoruz ya da yaşamak zorunda kalıyoruz. Ama eskiden hani böyle bahçeli bir ev mesela düşünün, o bahçede herkesin ortak bahçesi 7-8 tane ev var ve bir bebek doğdu. Gelin hanıma sadece bu bebeği emzirmek görevi kalırdı. Sütü yoksa süt anneyi de baba bulurdu. Diğer konularla ailenin diğer üyeleri ilgilenir. Gelin hanım yükü tamamen alınan, huzura kavuşmuş bir insan olarak Loğusa'nın geçmesine kadar bir eli yağda bir eli bağda bu hayatı yaşardı. Şimdi bir bakıyoruz, işte stres artmış, ondan sonra sıkıntı artmış, insanlar üzgün, insanlar yorgun, insanlar belli böyle bir keşmekeş içerisinde. Niye? Çünkü eski yaşam tarzındaki bizim kurduğumuz, medeniyetimizin kurduğu setupta, hani emzirmek görevi kalırdı diyorum ama emzirmiyorsa baba süt anne bulacak. O da babanın sorumluluğundaydı. Dolayısıyla yükü azalırdı yani gelin hanımların. Şimdi ben gerçekten anlayamıyorum. Hem yüke talip olmalarını, hem işte ayrı ayrı evlerde evet otursunlar, haklarıdır. Ama çocuğu nasıl büyütecekler, işte ona nasıl sahip çıkacaklar, kendi ayakları üstünde nasıl ayakta hayatta duracaklar, bu korumacılık yapmak anlamına değil, ortak bir medeniyeti yaşamak adına söylenen bir cümledir. Bunu da altını çizmek istiyorum. Şimdi çekirdek aile diyorlar bu ailelere. Çitlembik aileler türedi böyle, anne baba ve çocuk. Şimdi tanıma bakar mısınız? Anne baba çocuk dediğinizde bilinçaltında hangi vurguyu veriyor? Anne baba ve çocuklar değil, çocuk. Yani mümkünse tek çocuk. Bencil, huzursuz, mutsuz, bedbaht bir hayat. Çünkü bencillik ailenin en büyük düşmanı aziz dostlarım. Herkesin kendine çalıştığı, alıcı keseli gibi kestiği bir takımda hiç kimse kendisine diğer kişinin tarafında ve takımında ait hissetmez. Hiç kimse başka kişiye yardım etmez. Sadece dünyalık şartlarla bu oluşturulamaz. İşin içerisine dini, ruhaniyeti, inancı, imanı da koymamız gerekiyor ki belli bir teslimiyet olsun. Can dostlarım, özellikle aidiyet konusuna biraz daha kafa yorup aileye, vatana, millete, devlete, kuruma, dağa, taşa, toprağa, ormana, uçan kuşa bile sahip çıkmaklığımızı sağlayan bir aidiyeti nasıl geliştiririz de kafa yormalıyız diye düşünüyorum. Bu vatan bizim, bu aile bizim, bu ülke bizim, bu kurum kesinlikle bizim. Dolayısıyla bizim bizden başka dostumuzun hiç olmadığı değil ama oldukça az olduğu bir dünya yaşıyoruz. Sevilmediğimiz bir dünya yaşıyoruz. Evvelsi gün Paris'te iki başörtülü hanımefendi kahrolsun pis Araplar diye bıçaklı saldırıya uğradı. Fransa düğmeye bastı gibi görünüyor. İslamofobiyanın yeniden hortlatılmasıyla alakalı çifte standart uygulayan, hakkaniyetle davranmayan Batı'nın umuyorum ki İslam'la şereflenmesi artacak. Medine döneminde müşriklerin, Mekke döneminde müşriklerin akın akın İslam'a gelmesi gibi, Avrupa yeniden İslam'ı keşfedecek gibi geliyor bana. Bu zulüm bitecek gibi geliyor ama bitmese de biz cennet yolcuları, biz ateşin çocukları, cehennemin çocukları değil, cennetin çocukları olarak vatana, millete, devlete, aileye, anne babaya, akrabaya, yolda kalmışa, yetime, öksüze, fakire, fukaraya sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnşallah bu programın özeti olarak asıl vermek istediğim mesaj şuydu. Ailede bir toplantı yaparak, ailenizde bir toplantı yaparak, ailenizin hangi değerlere sahip olduğunu onlara anlatarak, kurumunuzun hangi değerlere sahip olduğunu onlara anlatarak, devlet büyüklerimiz bu vatanın, bu milletin, bu ülkenin hangi değerlerle yoğrulduğunu onlara anlatarak, milli, manevi, dini bir mefkure oluşturup bu mefkurenin ortak mefkure etrafında insanları toparlayabilmesi gerekiyor. İnsanlar toparlanamazsa, bir araya gelemezse, birlik olamazsa bu zor coğrafyada, şu daha da zor olan dünyada işimizin çok zor olacağını düşünüyorum. İnşallah hangi işi yapıyorsanız, kendinizi o işe ait hissettiğiniz, hangi kurumda çalışıyorsanız kendinizi o kuruma ait hissettiğiniz, hangi ailedeyseniz kendinizi o ailenin bir mensubu olarak gördüğünüz ve büyük bir aidiyetle oraya bağlı kaldığınız bir hayat diliyorum. Aziz dostlarım, aidiyet önemli ama anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Dualarınızı bekliyorum Anadolu yollarından. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın efendim.